Ayrım 20. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916. Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 273. 27. Urmiye. Urmiye'deki Amerikan Presbiteryen Misyonerlik Merkezi'nden ilahiyat doktoru Reverend William A. Shedden, Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılan ifadesi. İran savaşta değil ama savaş başladığından beri İran'da aslında Türkiye'nin ve Rusya'nın askeri manevraları savaştan yıllar önce başlamıştı. Türkler 1906'da İran sınırı boyunca Suç Bulak veya Mahabat güneybatısından Hoyun batısına kadar uzanan arazi şeridini işgal ettiler. Hiç şüphesiz ki amaç hem askeri kuvvetleri Musul bölgesinden Transkafkasya hareketini daha elverişli kılacak bir sınır hattını güvence altına almak hem de bir Rus taarruzuna karşı sınır savunmasını kolaylaştırmaktı. 1911'de Türkler bu arazi şeridini boşalttılar ve bütün sınır sorunu İngiliz ve Rus hükümetlerinin yanı sıra Türk ve İran hükümetlerinin de temsil edildiği karma bir komisyona havale edildi. Ağustos 1914'te savaş başladığında bu komisyon İran körfezinden Salmas'a kadar olan bölgede işini bitirmişti. İran'daki iç karışıklıklarla bağlantılı olarak Rus güçleri Kuzey İran'da birkaç şehri işgal etmişlerdi. Tebriz 1909'da, Urmiye ve Hoy 1910'da işgal edilmişti. Aldıkları bu önlemler Rusların yalnız İran'ı kontrol etmelerini değil, demiryolu hattının ilk noktası olan Culfa'dan başlayarak Hoy'dan geçip Van'a ulaşan yolu da güvence altına almalarını sağladı. Yani büyük savaş başladığında Rusya zaten işgalci konumundaydı. Sınır boyunca aniden karışıklıklar baş gösterdi ve 1914'ün Ekim ayı başında Urmiye üzerine görünüşte Kürtler tarafından kararlı bir şekilde başlatıldı. Fakat daha sonra saldırıya katılan İranlılar ve Türklerin ifadelerinden savaşan kuvvetlerin çekirdeğinin Türk askerlerinden oluştuğu ve saldırının Türk subayları tarafından yöneltildiği anlaşıldı. Ayrıca Türklere dost, Ruslara düşman İranlıların anlattıklarından anlaşıldığına göre, eğer bu saldırı başarılı olsaydı, Hristiyan nüfus yağmaya uğrayacak, muhtemelen ölenler olacaktı. Bu saldırıdan takriben bir ay sonra Rusya ile Türkiye arasında savaş ilan edildi. Ruslar hemen hemen aynı anda Urmiye, Tebriz ve Hoy'daki Türk konsolosluklarını kapatarak, Kürtleri ve diğer Sünni Müslümanları Urmiye yakınlarındaki köylerden kovdular. Bir yandan da bazı Hristiyanlara silah dağıtıldı. Buna karşılık Türkler de Türkiye tarafındaki hem hudut bölgelerden birkaç bin Hristiyanı sürdüler. Bu mülteciler kovulan Sünni Müslümanların boşalttığı köylere yerleştirildi. Türk ve Kürt güçleri sınır boyunca özellikle de güneyde Mahabat bölgesinde toplandılar. Aralık ayının ikinci yarısında iki muharebe meydana geldi. Bir tanesi Kürtler ve Rus askerleri arasında Urmiye'nin 32 kilometre güneyinde oldu ve Rusların başarısıyla sonuçlandı. Diğeri Urmiye Gölü'nün güneyinde Mindoab'da oldu ve aralarında bazı İranlıların da bulunduğu Rus kuvvetleri Türkler ve Kürtler tarafından bozguna uğratıldı. Aynı anda Enver Paşa Kars bölgesindeki Sarıkamış üzerinden Transkafkasya'yı işgal etti. Bu Rusların İran'la iletişimini kesme yönünde bir tehditti. Dolayısıyla Tebriz, Urmiye ve Hoy'un boşaltılması için emir verildi. 2 Ocak'ta Urmiye, ondan 1-2 gün sonra Salmas, ayın 5'inde de Tebriz boşaltıldı. Bu meyanda Enver Paşa'nın ordusunun bozguna uğramasıyla Transkafkasya'daki askeri durum değişti ve dolayısıyla Hoy boşaltılmadı. 1 Ocak'tan 1 Temmuz'a kadar geçen askeri olayları özetlemek faydalı olabilir. Tebriz Türkler ve Kürtler tarafından işgal edilmişti ama 1 Şubat'ta Tebriz'in birkaç kilometre kuzeyinde yaşanan ezici bir yenilgi Türk güçlerinin şehri aniden boşaltarak tekrar Mindoab'a kaçmasına yol açtı. Tebriz'deki Amerikan konsolosu Sayın Gordon Paddock daha evvel Amerikan konsolosluğunun himayesinde Amerikan hastanesinde bulunmuş olan Alman konsolosunun da etkili yardımlarıyla Tebriz'de hem can hem de büyük ölçekte mal kaybı olmasını önledi. Türkler Mahabat yöresinden ve Türkiye'nin doğusundan çok sayıda Kürt kuvveti topladı. Bunlar daha küçük ama düzenli bir Türk kuvvetiyle birlikte Cevdet Bey komutasında Van'dan gelen Türk güçleriyle de birleşerek Urmiye ve Salmas üzerinden Hoy'a doğru harekete geçtiler. Hoy'a yapılan bu harekat 1 Mart'a kadar sürdü ve başarısız oldu. Mart ayında Rus kuvvetleri Türkleri Salmas'tan çıkararak bu bölgeyi işgal etti. Nisan'a kadar bu durumda bir değişiklik olmadı. Nisan ayında Ermeni gönüllülerin de yardımıyla Rusların Van harekatı başladı. Dağ toplarına sahip yaklaşık 18 bin kişilik bir Türk kuvveti Enver Paşa'nın amcası Halil Bey'in komutası altında 16 Nisan'da Urmiye'ye ulaştı. Bu kuvvet İstanbul'dan yola çıkarak Halep yoluyla Musul'a gelmiş, oradan da dağ geçitlerini kullanarak Urmiye'ye varmıştı. Halil Bey Salmas'ta yenildi ve Mayıs ayında Van'a doğru çekildi. Türk kuvvetleri 20 Mayıs'ta Urmiye'den nihai olarak çekildiler ve Ruslar 24 Mayıs'ta şehri tekrar ele geçirdiler. Mahabad bölgesi birkaç ay daha Türklerin elinde kaldı. O bölgedeki harekatın Hristiyan nüfus üzerinde bir etkisi olmaz. Çünkü bahsedilen bölgede hiç Hristiyan yoktur. Bölgenin genelinde ise Hristiyan nüfusun bir kısmı Ermeni, bir kısım Nasturi'dir. Ya da kendilerini adlandırdıkları şekliyle Süryani. Tebriz'de 4 veya 5 bin, Salmas'ta 10 bin veya daha fazla, Hoy'da az sayıda ve Urmiye bölgesinde ise 6 veya 7 bin Ermeni vardı. Salmas'taki 2000'den az Nasturi hariç diğer bütün Nasturiler Urmiye bölgesinde yaşıyorlardı. Türkiye'den gelen mülteciler ve Ermeniler de dahil 1915 başında Urmiye'de Hristiyan sayısı 35 binden çok fazla değildi. Süryaniler veya Nasturiler arasında yalnız Nasturi Kilisesi mensupları değil, Protestanlar, Rus Ortodoks Kilisesi'ne mensup olanlar ve Katolikler de vardır. Bu sonuncular genellikle Keldani olarak adlandırılırlar. Marağa'da birkaç yüz kişiden oluşan bir Ermeni kolonisi vardır. Tebriz, Marağa ve Urmiye şehrindekiler, sayıları 2000'i geçmez dışında diğer bütün Hristiyanlar köylerde yaşarlar. Müslümanlar ve Hristiyanlar kimi zaman aynı köyü paylaşır, kimi zaman da farklı köylerde yaşarlar. Müslüman köylüler Şii mezhebine mensupturlar ve Türkçe konuşurlar. Rusların çekilmesi bütün Hristiyanları tehlikeye soktu. Salmas Hristiyanları, 800'ü hariç, Tebriz Hristiyanlarının büyük bölümü ve Urmiye'den 8 ila 10 bin Hristiyan geri çekilen Ruslarla birlikte kaçtı. Hem çok kısa sürede hem de kışın ortasında hiçbir hazırlıkla yapamadan yola çıktılar. Yolda birçoğu mahvoldu, anneler doğum sırasında öldüler. Yaşlılar ve küçük çocuklar yorgunluktan yol kenarlarına düşüp kaldılar. Türkiye'deki Van ve Hoy arasında kalan bölgeden gelen birkaç bin kişinin de katılmasıyla mevcudu artan bu mülteci ordusu, Rus sınırını geçerek Transkafkasya'daki şehir ve köylere dağıldı. Birçoğu yoksulluğun ve mülteci hayatının sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti. Kaçıştan sonra Urmiye'de 25 bin kadar Hristiyan kaldı. Bunların hepsi de katliamdan kaçacak sığınak arayışı içindeydiler. Bir yandan Türk subayları ve askerleri tarafından teşvik ve takip edilerek obaya inen Kürtler, bir yandan da Müslüman köylüler yağma ve soyguna giriştiler. Erkekleri ve kadınları öldürdüler, kadınların ırzına geçtiler. Birkaç bin Hristiyan dost Müslümanların yanına sığındı. Tehlikedeki Hristiyanları koruyan Müslümanların sayısı hiç de az değildi. Bunların çoğu alçak gönüllü köylüler, bazıları ise üst mevkilerdeki insanlardı. Bazı durumlarda İslam'ı kabul etmek kurtulmayı sağlıyordu ama Hristiyanların çoğu inançlarını koruyup şehit olarak öldüler. Hristiyanlar bazı yerlerde kendilerini savundular fakat katliamlar bu Hristiyanlarla sınırlı kalmadı. Bilerek silahlarını teslim edip bir çatışmadan kaçınan köylerde dövüşenler kadar acı çekti. Halk kitleler halinde şehre kaçtı ve şehirdekiler de dahil olmak üzere hepsi misyonerlik binalarına sığındılar. Fransız Katolik misyonerliği 3000 kadar, Amerikan Presbiteryen misyonerliği ise yaklaşık 17 bin kişiye barınak sağlıyordu. Amerikan misyonerliği bitişik avluları da içine alarak genişledi, böylece giriş ve çıkış için tek bir kapısı olan etrafı duvarlarla çevrili 15-20 avlu birleşmiş oldu. Amerikan misyonerliği binalarına Amerikan bayrağı çekilmişti. Burada insanlar katliam tehlikesinden uzaktı. Bu sırada 3-4 istisna hariç köyler yağma edilmiş ve yıkılmıştı. En küçük bir değere sahip bütün menkul mallar ya kaçırıldı ya da tahrip edildi. Türk işgalinin sürdüğü aylar boyunca Hristiyanların gerçekten güvende oldukları bir an hiç olmadı. Misyonerliklerin aralıksız çabaları sonucunda şehirde nispeten güvenli bir ortam sağlandı. Böylece insanlar misyonerlik binalarından bir ölçüde uzaklaşabildiler. İlk anlarda yağmaya uğramayan iki köyde dahil olmak üzere birkaç köyün göreceli güvenliği de İranlı valinin çabalarıyla korundu. Hristiyanlar bu dar sınırların dışına çıkamıyordu. Bahsedilen sınırların dışına çıkma cesaretini gösterdikleri zaman sürekli olarak başlarına gelen soygun ve cinayetler bunun bir kanıtıydı. Türkler bu süre boyunca yalnız Hristiyanlara etkin bir koruma sağlayamamaktan dolayı değil, doğrudan emirleri altında yapılan katliamlardan dolayı da suçluydular. Amerikan misyonerleri bu şekilde katledilen 170 erkeği gömdüler. Birbirlerine bağlanmış cesetler yığınlar halinde açıkta duruyordu. Kimileri vurulmuş, kimileri bıçaklanmıştı. Bunları yapanlar Türk görevlilerdi. Bu katliamlar 3 farklı seferde gerçekleşti. Bir keresinde erkekler Türk subayları tarafından Fransız misyonerliğinde yakalandı ve öldürülmek üzere Türk karargahının dışına çıkarıldılar. Bir diğerinde kurbanlar Türk koruması altındaki bir köyde yakalandı. Halbuki en üst düzeyde Türk görevliler bu köyün güvenliğini tekrar tekrar taahhüt etmişlerdi. Üçüncü katliamın kurbanları telgraf hattını Urmiye'ye çekmeleri için sınırın Türkiye tarafından zorla getirilen kişilerdi. Bu olayların her birinde cesetlerin ve can çekişenlerin oluşturduğu yığınlar arasından yaralı halde sürünerek kaçıp Amerikan misyonerliğine sığınanlar oldu. Bunlardan başka Osmanlı ordusundaki Ermeni askerler de Halil Bey gelmeden önce vuruldular. Urmiye'de Rusların şehri boşalttığı 2 Ocak ile geri döndükleri 24 Mayıs arasında geçen bu süre boyunca 1000'den fazla insan, erkek, kadın, çocuk öldürülmüş, her yaştan 8 ya da 9 yaştan ihtiyarlara kadar yüzlerce kadın ve kıza tecavüz edilmiş, Hristiyan nüfusun 6'da 5'i soyulmuş ve aşağı yukarı aynı oranda ev ya kısmen ya da tamamen tahrip edilmişti. 200'den fazla kadın ve kız tutsak alınarak kaçırılmış, İslam dinine geçerek Müslüman erkekleri koca olarak kabul etmeye zorlanmışlardı. Rus ordusuyla birlikte kaçan insan yığınları hariç, Salmas bölgesindekiler de Urmiye'dekiler kadar acı çekti. Fakat kaçanlar çok olduğu için kadınlara karşı işlenen suçların sayısı o kadar fazla olmadı. Cevdet Bey Salmas'tan çekilmeden önce çoğu yaşlılardan ve yoksul ama daha genç kadınlardan meydana gelip de Salmas'ta kalan 800 kişiyi bir araya toplayarak öldürttü. Bu olay Mart ayı başında meydana geldi. Salmas köylerinin içinde bulunduğu şartlar hemen hemen Urmiye'dekilerle aynıydı. Yardım işleri tahliyeden önce de başlamıştı. İstikrarsız şartlar insanları korkutmuştu. Birçoğu mallarını güvence altına almak için beraberlerinde Amerikan misyonerliğine getirmişti. Tahliyenin başlamasıyla birlikte başkaları da genel karışıklıklardan kurtarabildikleri eşyalarını getirdiler. Amerikan bayrağı altına girmiş bu kişileri ve şehirde Müslüman evlerinde barınanları korumak, bu aylar boyunca gösterilen daimi ihtimam sayesinde mümkün oldu. Binlerce insanın beslenmesi gerekiyordu. Nitekim 6 ay boyunca 10.000'den fazla insana yemek verildi. Tutsak alınan kadın ve kızların birçoğu bulundu ve evlerine döndü. Kalanlar hakkında bilgi edinildi ve daha sonra onlar da kurtarıldı. Hayat şartları o kadar kötüydü ki salgın hastalıkları önlemenin imkanı yoktu. En çok ölüme sebebiyet veren iki hastalık tifo ve tüfüstü. Bu iki hastalık da muhtemelen Amerikan hastanesinde tedavi gören Türk askerleri tarafından getirilmişti. Türk işgali sırasında hastalık yüzünden ölenlerin toplam sayısı 4000'den az değildi. Amerikan misyonerliği üyesi 18 yetişkinden 13'ü ya tifüse ya da tifoya yakalandı ve 3'ü hayatını kaybetti. Fransız misyonerleri de aynı vahim acıyı çektiler ve onlar daha büyük saldırı tehdidi altındaydılar. Suç tespiti ve bu korkunç can ve mal kaybının nedenlerini tahlil etmek kolay bir iş değil. Hiçbir Müslüman zümre suçtan muaf tutulamaz. Köylüler talağına katıldılar ve şiddet suçuna ortak oldular. Üst sınıfa mensup İranlılar tecavüzlere göz yumdular ve yağmadan pay aldılar. Kürtler zaten kendilerine uygun zemini bulmuşlardı. Türkler bütün bunlara fırsat vermekle kalmadılar, suçların en korkuncuna doğrudan katıldılar. Fakat öte yandan her sınıftan övgüyü hak eden bireyler de olmuştur. Nezaket göstermekten başka bir şey yapmayan birçok köylü vardır. Amerikan misyonerlerinin yaptıkları İranlı valinin işbirliğiyle mümkün olmuştur. Bazı Kürtler merhamet çağrılarına kulak vermiş, bazen de tutsak kızları istenilmeden geri vermiş ve başka insani yardımlarda da bulunmuşlardır. Sayıları az da olsa bazı Türk subaylar ve onların emrindeki askerler düzeni korumak için sert tedbirler almışlardır. Bu subaylardan birisi kargaşa baş gösterdiği zaman şehri yağmalanmaktan kurtarmıştır. Olayların sebepleri çok çeşitlidir. Hristiyanların daha fazla mal mülk sahibi olması yüzünden duyulan kıskançlık bu sebeplerden biridir. Aynı zamanda siyasi husumetin, ırksal nefretin ve dini bağnazlığın da olup bitenlerde payı vardır. Öte yandan Türk memurların hareketlerinde kararlı, kesin bir amaç ve kasıt vardı. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki bu tecavüz ve yıkımın bir kısmı doğrudan doğruya Türkler yüzünden meydana geldi. Eğer onlar olmasaydı bunların hiçbiri de olmazdı. Amerikalıların özellikle de misyonerlerin görevi suçu paylaştırmaktan çok tahribatı onarmaktır. İran'da yapılması gereken iş çok büyüktür ama fırsatlar da o derecede büyüktür. Türkiye'de 40 ya da 50 bin mültecinin Urmiye ve Van arasında kalan dağlık bölgede yaşarken Türkler ve Kürtler tarafından evlerinden kaçmaya zorlanan Nasturilerin gelmesiyle birlikte bakıma muhtaç insanların sayısı arttı. Kenar bölgelerde bütün erkekler katledildi. Sadece kadın ve çocuklar sağ kaldı. Fakat bu halkın büyük bir kesiminin yaşadığı yüksek vadilerdekiler kitleler halinde kaçmayı başardılar. 28. Urmiye'den ilk kaçış, Ocak 1915. Tebriz Amerikan Misyonerlik Merkezi'nden Reverend Robert M. Laberry'nin Tiflis Birleşik Devletler Konsolosu Sayın F. Willoughby Smith'e 1 Mart 1915'te verdiği Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılan rapor. Burada Kafkasya'da bulunan İranlı Hristiyan mültecilerin refahına gösterdiğiniz ilgiye ve onlar için ortaya koyduğunuz çabalara binaen, Tebriz'den buraya yaptığım yolculuk sırasında gördüğüm mültecilerin içinde bulunduğu durumla ilgili bir rapor vermeme izin verir misiniz? Kürt sınır aşiretlerinin gaddarca intikamlarından kaçmak için İran'dan son zamanlarda Rusya'ya geçen binlerce kişinin durumunu incelemek amacıyla Batı İran Amerikan Presbiteryen Misyonu tarafından görevlendirilerek 2 haftadan daha fazla bir süre önce Tebriz'den ayrıldım. Bu süreyi sözünü ettiğim mültecilerin toplandığı çeşitli merkezleri ziyaret ederek geçirdim. İran'dan gelen mültecilerin tam sayısını tahmin etmek çok zor. Çünkü Türkiye'den kaçan yığınlar da onlara karışmış durumdadır. Bu talihsiz insanların çoğunun sığındığı Erivan bölgesindeki toplam mülteci sayısı güvenilir bir yetkili tarafından 70 bin olarak veriliyor. Bunların içinden İran'dan gelenlerin sayısı oldukça sağlam bir tahminle 15 ila 20 bin olarak düşünülüyor. Türkiye'den gelen mültecilerin neredeyse hepsini Ermeniler oluşturuyor. Bu Ermenilerin ihtiyaçları vilayetin zengin Ermenilerinin iyi örgütlenmiş yardım komiteleri sayesinde karşılanıyor. İran'dan gelen mülteciler daha az şanslı. Çünkü çoğunluğu Süryani. Ermeniler Süryanilere karşı da oldukça cömertler ama yine de onların adına konuşup ihtiyaçlarını temin edecek etkili dostları yok. Urmiye düzlüğünden kaçanların yardıma en çok ihtiyaç duyanlar olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Çünkü yaklaşan felaket karşısında önceden uyarılmadılar ve birçoğu yabancı topraklardaki uzun süreli ikametleri için hiçbir hazırlık yapamadan yola çıktılar. Bu berbat kaçışın hikayesinin hakkıyla anlatılabileceğinden emin değilim. Daha evvel duyduğum hikayeler içinde bunun kadar yürek paralayıcı olan çok azdır. Urmiye düzlüğünün kuzeyinde yaşayan bütün insanlar Rus askerlerinin ayrılacağını 2 Ocak 1915 Cumartesi günü gece saat 10 sularında öğrendiler. Gece yarısında ise korkunç kaçış başladı. Sabah olduğunda o bölgenin Hristiyan köyleri hemen hemen boşalmıştı. İnsanlar sürülerini ahırlarda, eşyalarını evlerde bırakarak canlarını kurtarmak için oldukları gibi aceleyle yola çıktılar. Atı, eşeği ya da başka bir yük hayvanı olanlar şanslıydı. Tesadüfen evinde nakit parası olanlar daha da şanslıydı. Fakat insan ne kadar zengin olursa olsun köylerde nakit para pek bulunmaz. Dolayısıyla ülke standartlarına göre zengin sayılabilecek birçok kişi yola çıktığında yanlarında kendilerine ucu ucuna yetecek kadar paraları vardı. Hem erkeklerin hem kadınların hem de çocukların büyük bölümü yayan yolculuk ediyordu. Rus sınırına varmak için erimeye başlayan karların ve çamurun içinde yapılan 7 günlük zorlu bir yürüyüş sırasında ayak bağı olan bütün yükler, yorganlar, fazladan alınan giyecekler, hatta ekmekler bile yol kenarlarına bırakıldı. Çünkü canını dişine takarak mücadele eden yoksul ve yorgun insanlar bir karar vermek zorundaydılar. Ya yataklarını ya da çocuklarını taşıyacaklardı. Tabii işlerinde görece zayıf olanların birçoğu Culfa'ya hiç varamadı. Uzun ve nihai istirahatları için yol kenarına öylece uzandılar. Rus sınırına varmayı başaranlar ise yorgunluktan ve açlıktan o kadar bitkin görünüyorlar ve o kadar zayıflamışlardı ki kendi dostları bile onları tanıyamadılar. Yol üstündeki köylerde geçirilen geceler, gündüzleri çamurların içinde yapılan bıkkınlık veren yolculuktan neredeyse daha kötüydü. Bütün muhtemel barınaklar o kadar doluydu ki uzanacak yer bile yoktu. Ve sabah olana kadar odalardaki hava öyle iğrenç bir hale geliyordu ki içeridekiler boğulacak gibi oluyordu. Yine de bir barınak bulamayarak bütün gece dışarıda, yaşın içinde yatmak zorunda kalanlar daha acınacak haldeydi. İnsan sadece ayrıntıları farklı olan aynı acıklı hikayeyi defalarca dinleyince insanoğlunun böyle bir krizde nasıl olup da ayakta kalabildiğini merak ediyor. Benim bilgim dahilinde olan iki örnekten bahsetmek istiyorum ama bunlara benzer binlerce hikaye bulunabilir. Yaşlı bir adam iki gelini ve altı torunuyla birlikte o uğursuz gece Karagöz köyünden ayrılmış. Hepsi de yayanmış. Kadınlar çocukları dönüşümlü olarak taşıyorlarmış. Hiçbir yük taşıyamayacak durumda olan yaşlı adam ise sendeleyerek de olsa elinden geldiğince yürümeye gayret ediyormuş. En sonunda dayanamamış ve yol kenarına uzanmış ve ölmüş. İki kadın ve küçük çocukları kadınlardan biri yol kenarında doğurana kadar bir iki gün daha devam etmişler. Anne elbiselerini yırtarak bebeğini bu parçalarla sarıp sarmalamış ve yorucu yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmiş. Neyse ki iki kadın kocalarını Rus culfasında onları bekler bulmuşlar. Fakat ne yazık ki bebeğin sebep olduğu karışıklık esnasında çocuklardan ikisi gruptan ayrılıp kaybolmuş. Anne babaları iki gün culfada beklemiş. İki gün sonra iyi yürekli askerler bir vagon dolusu sahipsiz çocuk getirmişler. Kaybettikleri iki küçüğü onların arasında bulmuşlar ama çocuklar çektikleri zorluklardan dolayı o kadar zayıf düşmüşler ki kısa süre sonra ölmüşler. Yol kenarında ölenler ve doğanlar bu yolculuğun sıradan vakalarıydı. Fakat herkes bu iki talihsizliği birden yaşamadı. Daha az kederli olmayan başka bir olay daha var. Kosi'deki cemaatimizin papazı da karısı, evli kızı ve 5 yaşındaki kız torunuyla birlikte herkes gibi karanlıkta yola koyulmuş fakat çok geçmeden onlardan ayrı düşmüş. Böylece kadınlar yalnız yolculuk yapmak zorunda kalmışlar. Bitkin vaziyetteki yüzlerce kişiyle birlikte Rus sınırları içindeki Nahçıvan'a varmışlar. Üçü de hastaymış, oranın hastanesine götürülmüşler. İki gün sonra ailenin babası onları orada bulmuş. Fakat kısa bir süre sonra binlerce mülteci şehirden alınıp köylere dağıtılınca o da ayrılmak zorunda kalmış ve ailesi o zamandan beri onu görmemiş. Kız ve torun hastaneden taburcu edilince büyük anne de hasta olmasına rağmen yalnız kalmaktansa hastaneden ayrılmayı tercih etmiş. Diğerlerinin oluşturduğu bir kalabalıkla birlikte 5 gün tren istasyonunda bekledikten sonra başka bir köye götürülmüşler. Orada yaşlı kadının dizanterisi oldukça kötüleşmiş ve küçük kız yaygın olarak görülen kızıl hastalığına yakalanmış. Onları köyün hastanesine götürmüşler. Birkaç hafta sonra ben onları o hastanede buldum. Daha doğrusu sadece genç kadını ve çocuğu buldum. Büyük anne ben oraya varmadan 2 saat önce ölmüştü. Birçok kereler evine misafir olduğum muhterem kadının cenazesini kaldırdım. Onun için ölen birçok mülteciden daha iyi bir cenaze hazırladım. Ama yine de tabutu kabaydı. Zavallı yorgun başının altında yastık niyetine ancak talaş vardı. Kızın eline biraz para sıkıştırarak ve babalarını bulmak için elimden geleni yapma sözü vererek bir rüyadaymış gibi sersemlemiş kadını geride bırakıp oradan ayrıldım. Babaları bulunamadı. Meçhul bir yere yığılıp ölmüş olmasından korkarım. Panik halinde yapılan bu kaçışın korkunç bir hata olup olmadığını, insanlar evlerinde kalarak kendilerini Kürt ve Müslüman komşularının merhametine teslim etseydi, acaba daha iyi olmaz mıydı diye defalarca düşündüm. Fakat geride kalanların çektikleri ıstıraba dair hikayeler bize kadar ulaşınca, katliamı, zorla dinden döndürmeleri, kadınların ve kızların ölümden de beter bir hayata sürüklenmelerini anlatan hikayeler, bu düşüncemi yeniden gözden geçirdim. Yolda ve yabancı bir ülkede çekilen anlatılmaz sefillik bile evlerinde kalanların kaderinden daha iyidir. Ama artık mültecilerin içinde bulunduğu koşulları anlatmalıyım. Gerçeklere ulaşmak için Tiflis metropolitiyle Erivan bölgesinin valisiyle, Tebriz Ermeni piskoposuyla, şu an Nahçıvan'da, Erivan Ermeni piskoposuyla, çeşitli yardım komitelerinin üyeleriyle, yerel yardım komiteleri gibi çalışan ihtiyar heyetleriyle ve vilayetin her yerindeki çok sayıda mülteciyle görüşmeler yaptım. Yardımların idare şekline getirilecek, eleştiriler ne olursa olsun bu bölge halkının omuzlarına binen devasa yükün hakkını ve karşılaştıkları problemlerin ciddiyetini teslim etmek gerekir. Zorluklarla başa çıkmak için yeterli çabanın gösterildiği söylenemese de çok şey yapılmıştır. Hükümet görevlileri iç kesimlere bedava demir yolu ulaşımı sağlamışlar, akıllıca davranarak insanları en iyi bakılabilecekleri köylere dağıtmışlar. Enerjik Ermeni komiteleri hem kendi insanlarına ihtimam göstermişler, hem de kendilerine sığınan Süryanilere de beklenilmediği kadar cömert davranmışlar. Tiflis'teki Süryaniler de şehirdeki kendi soydaşları için çok şey yapmışlar. Belediyenin yardım komitesiyle irtibat halinde çalışan verimli bir kurul kurmuşlar. Fakat bütün bunlardan daha fazla övgüyü hak edenler, evsiz göçebeleri evlerine alarak onlara barınak, hatta yatacak yer sağlayan, yiyecek veren, dolayısıyla yükün en ağırını çeken iyi yürekli ve mütevazi köylülerdir. Eğer onların bu örgütsüz yardımları olmasaydı, sefalet kat be kat daha yoğun olurdu. 50 hanelik bir köyde 307, 100 hanelik başka bir köyde ise 850 bakıma muhtaç mülteci olduğunu tespit ettim. Birinci köyde dışarıdan alınan yardım miktarı toplam 220 ruble, ikinci köyde ise köy dışından gelen yardım kişi başına 3 kilo kötü undan ibarettir. O yörenin çiftçileri kötü bir yıl geçirdiler ve kendileri de yoksulluğun getirdiği sıkıntıları hissediyorlar. Yardıma muhtaç insan yığınlarının yarattığı yük de neredeyse katlanılamaz hale geliyor. Bütün kişi ve kurum yardımlarının hepsi dahi perişan mültecileri içinde bulundukları kötü durumdan kurtarmaya yetmedi. 20'si bir odada kalan, yataksız yorgansız yerde yatan, yemek için kötü görünüşlü bir ekmekten başka yiyecekleri olmayan mülteciler hiç de imrenilecek bir durumda değiller. Yollarda karşılaşılan onca güçlükten ve ölen yüzlerce insandan sonra zatürre, bağırsak enfeksiyonu ve kızıl sebebiyle de birçok kişinin ölmüş olması insanı şaşırtmıyor. Özellikle kızıl çok öldürücü olmuş. Ziyaret ettiğim evler arasında 2 ila 5 çocuğunu bu hastalığa kurban vermemiş hane neredeyse yok gibiydi. Dizanteriye yakalanmış birini günde 5 kapiklik, yani bir peni, tahsisatla ya da bazı bölgelerde dağıtılan kaba unla kurtarmayı ummak pek mümkün değil. İnsanın elinden acımaktan başka bir şey gelmiyor. Hele kendi ülkelerinde rahat, hatta bu toprakların standartlarına göre lüks içinde yaşayan ama bu yabancı ülkede kendilerine verilecek ekmeğe muhtaç kimseleri görmek insanda ayrı bir şefkat uyandırıyor. Bu şartlar altında hastalar ve acı çekenler için oraya buraya az miktarda para bırakmaktan başka bir yardım yapmaya kalkışmadım. Açlıktan ölen veya ölmekte olan birine rastlamadığım sürece elimizdeki kısıtlı parayı insanları rahat ettirmek gibi umutsuz bir iş için harcamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çabalarımızı bu insanların evlerine dönmeye başlayacağı zamana saklamamız gerektiğine gittikçe daha fazla ikna oluyordum. Eğer böyle bir geri dönüş mümkün olursa yapmamız gereken ilk iş onları köylerine yerleştirmek olmalıdır. Çünkü birçoğunun buğday tarlası ve bağı var. Eğer bu ilkbahar bunlara bakılmazsa yardım problemi gelecekte daha ciddi boyutlara ulaşacaktır. Fakat bu bahtsızlar evlerine nasıl geri dönecek? Yola çıktıklarında bazılarında hiç olmasa biraz para vardı ve az çok güçlerini muhafaza etmişlerdi. Şimdi ise hem paraları hem de bedensel güçleri tükendi. Üstelik zorlu bir geri dönüş yolculuğundan sonra evlerini yağmalanmış, hatta kimileri yanmış bulacaklar. Buradaki yetkililer hükümetin onları Culfa'ya kadar demir yoluyla bedava götüreceğine dair şüphe olmadığını söylediler. Fakat onlar İran'a girdikten sonra bizimkilerden başka bütün yardım komiteleri faaliyetlerini durduracaklardır. Bu noktada Amerikan halkına seslenmek isterim. Benim de eklemeler yaptığım bir raporda Urmiye'deki misyonerimiz Dr. Shedd, misyonerliğe sığınan 10 ila 15 bin kişinin içinde bulunduğu durumu anlatıyor. 25 Ocağı kadar onlar için 800 sterlinden fazla para harcadığını öğrendim ve oradaki insanlar için en azından 3000 sterline daha ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Soruna kendi elindeki sınırlı bilgi çerçevesinden dahi bakınca bu tahminin az bile olduğunu düşünüyor, ben de öyle olduğuna eminim. 5000 Urmiye'dekiler, 5000'de kaçanlar için olmak üzere 10.000 sterlin bana daha mantıklı bir tahmin olarak gözüküyor. 10.000 sterlin talep etmesi kolay bir rakam değil. Özellikle de dünyanın birçok bölgesinin yardım için ülkemize el açtığı şu dönemde. Fakat ülkemizden yardım isteyen o insanların çoğunun çığlığını dillendirecek yetkin ağızlar mevcut. Peki bu kadar uzakta fanatik Müslüman efendilerinin arasında yaşayan bu insanlar adına kim konuşacak? Onların çektiklerini anlatan bu küçük hikaye, ihtiyaç duyulan miktarın tamamının değilse de umarım bir miktar yardım gelmesine vesile olur. Diğerlerinin de bu çalışmaya katkıda bulunabilmesini dilerdim ama Fransız misyonu çok az yardım edebilir. Bu insanların dostluğunu kazanmak için birçok teşebbüste bulunmuş Ortodoks misyonu ise tamamen devre dışı kalmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla oradan bir yardım umulabileceğinden şüpheliyim. Ayrıca yardım verirken mezhep farkı gözeteceklerinden de eminim. Nihayetinde yüzyıllardır yedikleri en ağır darbeye direnen bu kadim halkın yardımına koşacak yegane kişilerin biz Amerikalılar olduğunu düşünüyorum. Başka bir konu daha var. Kaynaklarımızı bu insanların evlerine döndüğü zamana saklamamız gerektiğini söylemiştim. Onlara orada verilecek para çok büyük miktarlarda olmadığı sürece bir fayda getirmez. Bununla birlikte İranlı mülteciler için kullanılmak üzere benim aracılığımla Kafkasya'daki yardım komitelerinin idarecilerine verilecek 200 sterlinin bu bahtsız insanlara yapacakları yardımları her şeyden fazla hızlandıracağını belirtmişsiniz. Bu yargıya varmanıza sebep olan nedenler bana da mantıklı gözüktü. Onun için de bugün merkeze durumu anlatan bir telgraf çektim. Eğer böyle bir para gönderilirse en iyi sonucu verecek şekilde dağıtılması için sizin yardımınızı rica edeceğim. Ayrıca bu hayırlı işte bana yaptığınız bütün yardımlardan dolayı da size en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. 20. ayrımın sonu. Sayfa 286.